12. ayrım. Goalball, körlere özel bir spor. Sayfa 94. Son yıllarda görmeyenler için oluşturulmuş özel bir top oyunu da oynanmaya başlandı. Adı goalball, görme engelliler için geliştirilmiş özel bir spor dalı. 18 metre boyunda, 9 metre eninde bir sahada oynanıyor. Takımlar üçer kişilik. Taraflar içinde zil bulunan bir topu yerden yuvarlayarak rakip kaleye sokmaya çalışıyor. Topun yükseklik kazanması kural dışı ama oyuncular ayağa kalkabiliyor. Savunma yaparken genellikle çömelerek yerden gelen top karşılanmaya çalışılıyor. Kalelerin genişliği 9, yüksekliği ise 1.30 metre. Oyun sırasında seyircilerin ses çıkarmaması gerekiyor çünkü o zaman sporcular zilli topun sesini duyamaz. Ancak sadece gol olunca tezahürat serbesttir. Seyirciler susunca oyun yeniden başlar. Maç sırasında tüm sporcular gözlerini siyah bir maskeyle kapatmak zorundadır. Böylelikle kısmi görüşü olan sporcuların dengeyi bozması engellenmiş olur. Saha içi çizgiler oyuncuların el ya da ayaklarıyla fark edebilecekleri şekilde kabartılmıştır. Bu sporun tarihçesi oldukça yeni. 1946 yılında Avusturyalı Hans Lorenzen ve Alman Sepp Reinadl tarafından savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla icat edilmiş. Bizde de hem kadın hem erkek golbol takımları var ve turnuvalar düzenleniyor. Kayak kampındayız. Yıllar önce İngiltere'den gelen Margaret Hill adlı bir arkadaşımız Himalayalara gittiğini ve orada bir hoca eşliğinde kayak yaptığını söylemişti. O zaman üzerinde fazla durmamış, gülüp geçmiştik. Oysa birkaç yıl önce bir telefon konuşmasıyla başlayan kayak maceramız bizleri ne heyecanlara götürdü bilseniz. İstinye Rotary Kulübü'nün Bursa Uludağ'da düzenlediği engelliler kayak kampına ben ve Kerim de davet edildik. Kulüp başkanı Aydın Çetin bu daveti yaptığında doğrusu ilk anda katılmayı pek düşünememiştik. Ama bir süre sonra bu teklif cazip geldi ve katılmaya karar verdik. İyi ki de gitmişiz. Uludağ'da çok güzel günler geçirdik. Önce görevli jandarma erleri, sonra profesyonel hocalar ve kulübün evvelce kaymış deneyimli üyeleri bizlere gereken teknikleri öğrettiler. Özel giysilerimizi giyip kayaklarımızı takarak piste çıkıyorduk. Her defasında biraz daha yukarılara gidip oradan inişe geçiyorduk. Bazı arkadaşlarımız bu konuda daha yetenekliydiler. Fiziki potansiyelinin de yardımıyla daha ilk günden zirveden aşağıya kadar inen bir görmeyen bile oldu. Kayanların hepsi görme engelli değildi. Ortopedik ve spastik engelliler de oradaydı. İlk gün düşme kalkmalar çoktu elbette. Ancak ikinci gün hocaların nezaretinde çok iyi inişler yapmaya başladık. Kayak yaparken indiğimiz pisti görmememize karşın eğimden dolayı yön değiştirme ihtimalimiz pek yoktu. Yokuş aşağı giderken bazen sağa sola savruluyorduk ama bu o kadar önemli değildi doğrusu. Ayaklarımızın altında hafif sürtünmeyi, adeta yağ gibi kayıp gitme duygusunu, ağırlıksızlığı, özgürlüğü yaşadık orada. Hızla kayarken zaman zaman rüzgarı hissettik. Çocukluğumdan beri en çok istediğim şeylerden birisi iki tekerlekli bisiklete binmekti ama denemeyi bile göze alamamıştım. Kayak yaparken hissettiklerimi evvelce isteyip de bir türlü gerçekleştiremediğim bisiklete binme duygusuyla karşılaştırabilirim ancak. Kayakların ve bayır aşağı gitmenin sağladığı ivme insanı uçuruyor adeta. Koşmuyorsunuz ama kayaklar sizi koşturuyor. Görmüyorsunuz ama sınırlarınızı zorlayarak hedefe ulaşıyorsunuz. Bir rüyada yaşıyor gibi oluyorsunuz. Rüyalarımda çoğu zaman görmediğimi unuturum. Büyük bir doğallıkla hareket ederim. Kayarken de buna benzer bir duygu hissettim. Türkiye'de körlerin spor yapmasıyla ilgili örgütlenmeler. Sayfa 96. Ülkemizde Engelliler Spor Federasyonu'nun kurulması ancak 1990'lı yıllarda gerçekleşti. 2000'lerin hemen başlarında ise her engel dalı için ayrı federasyonlar oluşturuldu. Kör sporcuları bünyesine alan spor kulüpleri de aynı yıllarda kurulmaya başladı. Bizim de üye olduğumuz İstanbul Görme Engelliler Spor Kulübü'nü burada anmak isteriz. İG Spor bu alanda kurulan ilk kulüplerden olup özellikle futbol, golbol ve bir beyin sporu olan satranç gibi spor dallarında başarılı sonuçlar elde ediyor. Türkiye Engelliler Spor ve Yardımlaşma Vakfı TESYEV. Ülkemizde engelli sporuna katkıda bulunmayı amaçlayan bir vakıf var, TESYEV. Bu kuruluş, bütün engelli grupları için sportif etkinlikler, konferanslar ve tanıtım toplantıları düzenliyor. Bizim de mütevelli heyetinde yer aldığımız vakıf, görme engelliler için satranç vesaire dallarda ciddi turnuva organizasyonları yapıyor. Vakfın kurucu başkanı olan Yavuz Koca Ömer, uzun yıllar bedensel engelli kardeşiyle birlikte yaşamış, onun vefatından sonra zamanını ve kişisel imkanlarını bu konuya ayırarak TESYEV'i oluşturmuş. Koca Ömer, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmakta ve her vesileyle engelliler konusunda toplumu bilgilendirmeye gayret sarf etmektedir. Görmeyenler spordan uzak kalmamalı. Sayfa 97. Öncelikle aileler çocuklarının sokakta oynama konusundaki isteklerini engellememelidir. Evin çevresi trafik yönünden gerçekten tehlikeliyse onları güvenle oynayabilecekleri park ya da benzeri boş alanlara yönlendirebilirler. Görmeyen çocuk için steril ve izole bir ev ortamında büyümek hem sağlık açısından hem sosyal yönden sakıncalı olacaktır. Okul döneminde eğitimciler tarafından görmeyen öğrencilerin spor yapabilmeleri için gerekli ortam sağlanmalıdır. Gören okullarına devam eden görmez öğrenciler, bizim yaşadığımız olumsuz örnekte olduğu gibi beden eğitimi dersinden muaf tutulmamalıdırlar. Bu işin kolayına kaçmaktır ve kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Körlerle ilgili spor kulüplerinin sayısı artırılmalı ve bunlara üye olma konusunda görme engelliler bilinçlendirilmelidir. Altyapıya önem verilmelidir. Görmeyenlerin spor yapabilecekleri açık ve kapalı alanların, salonların kurulması ya da mevcut tesislerden yararlanmaları sağlanmalıdır. Kör doğmak, sonradan kör olmak. Gören insanların çoğu körlüğü simsiyah bir karanlık olarak hayal eder. İlk bakışta buna hak vermemek elde değil. Oysa gözlerinizi kapatarak küçük bir deneme yaptığınızda bile durumun aslında öyle olmadığını anlayabilirsiniz. Güneşin ya da başka ışıkların az da olsa göz kapaklarınızın arasından sızan bir yansıması size ulaşır. Çoğu görme engelli az ya da çok ışığı bir beyazlık olarak hisseder. Çok sınırlı ölçüde görebildiğimiz çocukluk döneminde gözlerimiz bozuktu ama yine de epeyce görüyorduk ve tam görmenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorduk. Evimizin olduğu sokaktan bazen gözleri görmeyen bir adam geçerdi. Siyah gözlük takardı. Onu böyle siyah gözlüklü görünce biz de körlüğün simsiyah bir şey olduğunu düşünürdük. Günümüzde özel durumlar dışında bu alışkanlık bırakıldı. Herhalde körler gözlerini siyah camların arkasına gizlemekten vazgeçtiler. Özgüvenleri arttı ya da daha doğal olmayı seçtiler. Körlüğün çeşitli dereceleri vardır. Kimi görme engelliler kısmen çevredeki cisimleri gözle algılayabilir ve baston kullanmadan sokakta yürüyebilir. Hatta bazıları yazıları ya da bilgisayar ekranını zor da olsa görüp okuyabilir. Kimileri sadece hafif bir ışık algısına sahiptir ve bunu bile kullanabilir. Hiç ışık görmeyen körlerin tüm görme engelliler içindeki oranı azdır. Onlar bile dünyayı simsiyah olarak algılamaz. Bunu açıklamak zor. Bu belki de bir duygudan öte bir şey değil. Ama hiç görmeyen kimse için bile çevre bazen apaydınlık gibidir. Görme dereceleri belli yasal oranların altında kalan insanlar kanunen kör sayılır. Doğuştan tam kör olan bir insan zaten dünyayı bu biçimde algılar, görme duyusunu hiç yaşamadığı için bunu çok da sorun etmez. Sonradan görme yetisini kaybederek tam kör olanlar için durumun biraz daha zor olabileceği düşünülebilir. Ancak onların nesneleri önceden görsel olarak algılamış olmalarını bazen bir avantaj bile olabilir. İnsan psikolojik açıdan yeterince güçlüyse ve yakın çevresinden moral destek alıyorsa sonradan kör olsa bile buna uyum sağlayabilir. Karanlığın Peygamberleri, sayfa 98. Körlere olan yaklaşımlar ilginçtir. Örneğin bazen yolda yürürken bizi görenler geçmiş olsun der. Buna sadece gülüp geçeriz. Körlük bir hastalık değildir ki. Ağrısı sızısı da yoktur. Evet, körlük ilk bakışta karanlık bir dünya gibi gözükse de işin doğrusu görmeyenlerin dünyası hiç de sanıldığı kadar karanlık değildir. Nazım Hikmet görmeyenleri karanlığın peygamberleri olarak tanımlar Kör adlı şiirinde. Kör, dipnot, Nazım Hikmet, Seçmeler, derleyen Ülkü Tamer, Ararat Yayın Evi, 1974. Dipnotun sonu. Kör olmak ne iyi şeydir, ne güzeldir sevmek karanlığı. Ne yalın bir kılıç gibi bir ışık, ne renklerin ağırlığı ve ne şekillerin kalabalığı. Ne güzeldir sevmek karanlığı. Kör olmak ne iyi şeydir. Kapalı gözleriniz çevrili içinize. Kıyısında oturup bakarsınız içinizde dalgalanan denize. Kapalı gözleriniz çevrili içinize. Kör olmak ne iyi şeydir. Körlerdir ki yalnız kendi yürekleriyle baş başa kalırlar. Ne kimseye kendi gözlerinden verirler, ne kimsenin gözlerinden alırlar. Körlerdir ki yalnız kendi yürekleriyle baş başa kalırlar. Ne güzeldir sevmek karanlığı. Karanlık Allah gibidir ve tek başınadır. Karanlık ölüm gibidir. Rengi yok, dengi yoktur karanlığın. Dağıtın yanınızdan sopalarınızla karanlığın peygamberleri, körler, kalabalığı. Kör olmak ne iyi şeydir ve ne güzeldir sevmek karanlığı. Körlük özel bir durumdur ve her insanın tanıklığında farklı tanımlar budur. Hele bu tanımlardan biri Nazım'dan böyle dizelerle gelince hani okuyanın kör olası gelir. Aslında görenler görmemeyi körlerden daha vahim biçimde niteler. Oysa görmeyenler önlerinde kapalı bir dünya olduğu fikrini unutur. Bunu hemen hemen hiç düşünmezler ki. Buradaki siyahlık ya da karanlık hiçbir zaman görmeyenlerde bir tür klostrofobi doğuracak sıkışıklık duygusu uyandırmaz. Hatta görmeyen bir insan genellikle içinde bulunduğu ortamın yapısını ses algıları, dokunma ve hava akımının gelişine göre değerlendirip kafasında bir mekan şekli oluşturur. Karşısında bulunan insanlar ve eşyalar konusunda bir derinlik duygusuna sahip olur. Konuştuğu ya da yeni tanıştığı insanlar için zihninde bir imaj bile uyanır. Entelektüel dünyasını geliştiren görme engelli bir insanın körlüğünü düşünecek ya da hatırlayacak zamanı yoktur. Elbette ki sokakta ya da bazı alanlarda hareketle ilgili güçlükler yaşayabilir. Örneğin bir yerden bir yere gidinceye kadar genellikle zihni gören bir insana oranla daha çok yorulabilir. Çünkü yolda çevreyi algılamak için işitme duyusunu ve beynini daha fazla kullanmak zorunda kalır. İstediği yere güvenle gidebilmek için daha çok dikkat harcar. Bunlar da onu yorar elbette. Ama her canlıda bulunan kendini gerçekleştirme dürtüsü tabii ki kör bir insanın da içinde vardır ve önüne çıkan zorlukları aşmak onun için ayrı bir mutluluk nedeni olacaktır. Görmeyenler de her insan gibi sever, aşık olur, bir iş sahibi olmak, bir aile kurup çocuklar yetiştirmek ve kendini gerçekleştirmek ister. Bunlar olağan insan davranışlarıdır. Körlerin genellikle daha yavaş yaşlandığı söylenir. Belki de bunun nedeni görmeyenlerin mimiklerini fazla kullanmamaları, dolayısıyla yüz kırışıklıklarının daha az olmasıdır. Ayrıca yaşamdaki olumsuz sahneleri algılamakla birlikte birebir kendi gözleriyle görmemeleri, belki uğrayabilecekleri sıkıntı ve üzüntüleri bir parça da olsa azaltabilir. Göz görmezse gönül katlanır, değil mi? Körlere nasıl davranacağını bilmek. Sayfa 101. Yanlış olan tutum toplumda körlere çok farklı insanlarmış gibi yaklaşılmasıdır. Sokakta karşıdan karşıya geçecek olan bir görme engelliye yardım etmek isteyen kimse genellikle ona nasıl davranacağını bilemez. Yardım önerisinin onu rahatsız edebileceğini hatta üzeceğini düşünebilir. Bunların hepsi aslında körlüğü ve körleri tanımamaktan kaynaklanır. Kimileri de görmeyenleri çok ciddi ya da hüzünlü, hayatın sillesini yemiş insanlar olarak düşünür. Onların yanında şaka yapmaktan, kör kelimesini kullanmaktan çekinir. Bir insanın neşeli ya da asık suratlı olması, görmesi ya da görmemesiyle değil, tamamen psikolojisiyle ilgili bir durumdur. Görmeyenlerin derneklerini ziyaret edenler, orada herkesin nasıl neşeli olduğunu, görmediğine üzülen ve haline ağlayan bir kör bulunmadığını fark edince biraz şaşırırlar. Aslında körlük, mavi ya da siyah gözlü, uzun veya kısa boylu olmak gibi bir karakteristik fark olarak değerlendirilmelidir. Toplum ve görmeyenin kendisi körlüğü abarttıkça ve üzerine olumsuz anlamlar yükledikçe ister istemez iki yönlü olarak yanlış yaklaşımlar gelişecektir. Kişinin mutluluğu bedeninin fiziki durumundan çok beynindekilere bağlıdır. Görme duyusu ve bütün organları sağlam olduğu halde psikolojik sorunlar içinde umutsuz yaşayan insanlar bulunduğu gibi tamamen kör olup da hayatı son derece üretken ve mutlu geçen insanlar da vardır. Belirleyici olan engelli ya da engelsiz olsun insanın yaşama olan duruşunun sağlamlığıdır. Sen, ben, o yok, biz varız. Toplumun farklı bir kesimi gibi algılanmak bizleri çok rahatsız edici bir konuma sokuyor. İnsanları engelli, engelsiz diye ayırmayı, engelli olanlara çekinerek ya da acıyarak yaklaşmayı çok çağdışı, incitici buluyoruz. Sonuçta engelliler de insan ve canda özür olmaz. Toplum engellileri ayırdıkça, bu konudaki ön yargılar sürdükçe sorunların çözülmesi mümkün değil. Bu ayrım, farkında olmadan engelliyi takdir etme biçiminde gizli olarak yaşanır bazen. Genelde görenler bir görme engelliyle konuşurken onları çok takdir ettiklerini söyleyip övgüler yağdırır. Gören insan için çok basit bir durumun üstesinden gelmemiz bile onların gözünde övgüye değerdir. Bu takdir bizi pek de memnun etmez doğrusu. Çünkü bu beğeni yaptığımız işten çok görmediğimiz halde o işi becermemize yöneliktir. Biz siz diye başlayan cümlelerde içten içe bir engelli engelsiz ayrımcılığı yapılmaktadır. 2005 yılında yürürlüğe giren engelliler yasası ayrımcılığı hukuken de yasaklamıştır. Nasıl din, dil, ırk ve cinsiyet gibi nedenlerle insanlar arasında ayrım yapmak bir suçsa, bir kişiye sadece engelli olduğu için ayrımcılık yapmak, örneğin onu işe ya da okula almamak da hapis cezasını gerektiren bir suç haline gelmiştir.